Ayrım 9, sayfa 90. Tarık şimdi o geceyle ilgili zihninde çizilen tablonun içinde kendisini dışarıdan seyrediyor gibiydi. Sürat motorunun kıç tarafında, anorağının yakalarını kaldırmış otururken gördü kendisini. Gökyüzünde birikmeye başlayan yağmur bulutlarının arasında, dağılıp uzayan ve tekrar parçalara ayrılan havai fişeklere doğru başını kaldırıp baktı. Her bir ışık hüzmesini ikiye, üçe dağılırken görüyordu. Elindeki viski şişesinden arka arkaya birkaç yudum daha aldıktan sonra gözlerini ovuşturup başını salladı ve tekrar gökyüzüne baktı. Sarı, mavi, kırmızı ışıklar gök kubbeyi kucaklar gibi açılıyor, binlerce oluyor, sonra birbirine sarılıp derin laciverdin içinde bir yerlere doğru dalıyor, sönüp yok oluyordu. Tarık'ın gözleri şu an aynen o gece olduğu gibi yanmaya başlamıştı. Aynen o zaman yaptığı gibi gözlerini açıp kapadı. Değişen bir şey olmamıştı o meşhum gecede. Baktığı her şey birbiri üzerine binmiş eş görüntülerden ibaret kalmıştı. Nereye bakarsa baksın her şeyde Maslak'ta yaşadığı kaza ve arabasının önünde yerde yatan o adam beliriyordu. Havai fişekler beyninde patlamaktaydı sanki. Şişeyi bırakıp iki eliyle kulaklarını tıkamış, oturduğu yerde gözlerini kapamış ve bacaklarını karnına çekip başını dizlerinin arasına gömmüştü. Hayatının kontrolünü kaybetmiş olduğunun farkında, Selçuk'un "bana hayatını borçlanıyorsun" sözleri kulağında, vicdanıyla beraber ruhunu da ona esir verişinin taşınmaz ağırlığıyla perişandı. Kendisine ve geleceğine en ufak güveni kalmamış, tarifsiz bir acı ve yalnızlık hissiyle dolmuştu. Bununla yaşamasının mümkün olmayacağını hissetmişti. Ağır ağır yerinden kalkmış, parapete tutunarak teknenin burnuna doğru yalpalayarak yürümüştü. Başının dönmesi, teknenin sallanması yürümesini zorlaştırmıştı. Burunda bacaklarını iki yana açıp ayakta durmaya çalışırken karşı kıyıya baktı. Karşı kıyıya baktığında ışıklar karışmış, midesi bulanmıştı. Havai fişekler durmuştu. Başını aşağıya çevirdiğinde küçük, sinirli dalgaların tepeciklerini aydınlatan yakamozlar dışında deniz, derin bir karanlığı kucaklamıştı. Ürkütücü ama bir o kadar da huzur verici görünüyordu. Sudaki derinliğin o an yaşamakta olduğu simsiyah ruh halinden daha karanlık, daha kötü olması mümkün değildi. İçini üşüten acıya ve çaresizliğine son verebilirdi. Tarık, boğaz manzarasının içinde canlı gibi karşısında izlediği 3 sene evvelki Tarık'ın yağmurla ıslanan yüzünü anımsarken, aynı anda balkon camları aniden boşalan sulu sepkenle ıslanmaya başladı. Gerçekleri sanki onu geçmişindeki o lanetli gecede tutmak istiyordu. Geçmişi ve anı birbirine karışmıştı adeta. Su damlaları denizin üzerinde gerge fişliyor gibiydi. Teknenin burnunda yalpalayarak öne bir adım daha attı, parapetin önüne geçti ve kendisini suya bıraktı. Ondan sonrası ömür boyu kadar sürmüş gibi gelen yavaş bir zaman dilimiydi. Önce yüzünde suyun serinliğini hissetti, yakamozları gölgeleyen bedeni suya gömülürken suda tok bir ses çıkardı ve tüm ağırlığı ile derine doğru indi. Tarık o gece suyun bedenini esir alan serin derinliğini ve onu neredeyse ölümle buluşturmasına ramak kalan uyuşturucu karanlığı şu an iliklerine kadar hissetmişti. Ürperdi. Kızgın bir ifadeyle elindeki zarfı cama vurdu. Hiddetten gözlerine yaş gelmişti. Bu kızgınlık ve karmaşık ruh haliyle yanlış bir karar vermek istemiyordu. Çalışma masasına doğru ilerledi. Sağ alt çekmeceyi açtı ve zarfı içine bıraktıktan sonra kilitleyip anahtarı cebinden çıkardığı anahtarlığına taktı. Şu anda Selçuk'un sırrının ne olduğunu öğrenmekten ziyade tekrar huzura kavuşması daha önemliydi. Sehpanın üzerindeki kumanda aletlerinden birini aldı, CD çalarına doğru yönlendirip bastı. Boğaza karşı kanepeye yerleşirken müzik köşesinden "Listen to the rain, listen to it pours" salona yayıldı. Ve camlarda telaşlı vuruşlarla süzülen yağmur damlalarına doğru uzandı. Holding'in idari kadrosu ve yönetim kurulu diken üzerinde beklemeye devam ediyordu. Baskından sonra gazetelerin neredeyse tamamı her gün Vardar Holding ve yöneticilerine yapılan suçlamalar hakkında yazdıklarıyla konuyu kamuoyunun zihninde taze tutuyorlardı. Bu arada bir iyi gelişme Refet Vardar'ın serbest bırakılması oldu. Gloria'nın Berke'ye şantaj yapışı, Tarık'ın Selçuk'un sır emanetini teslim aldığı gecenin ertesi günüydü. Tam huzurlu, saygın bir emekliliği düşlediği sırada yaşamış olduğu bu gurur kırıcı hadise, Refet Vardar'ın bundan böyle kemanıyla, dostlarıyla, teknesiyle geçirmeyi planladığı zaman dilimini çok kısaltmıştı. Gözaltına alındığından evine tekrar döndüğü ana kadar geçen birkaç günlük sürede yaşamından birkaç senesi çalınmıştı. Bunu sadece moral olarak değil, fiziki anlamda da hissediyordu. Yine de yaşadıklarında Selçuk'un bir payı olduğunu kabullenmek istemiyordu. Onu o kadar kollamış, o kadar destek olmuştu ki Selçuk'un yükseldiği mevki, titr, güç ve imkanlarının en büyük sebebi olarak kendisini gördüğünden, kontrol edemediği bir çocuğuna sahip çıkar gibi onun suçsuzluğuna inanmak ve öyle bilmek istiyordu. Aynı günün akşam üzeri Vecdi Vardar, Avrupa'daki iş toplantılarını ve doktor randevularını aceleyle tamamlamış geriye dönmüştü. Havaalanından doğruca ağabeyinin evine gitti. İki kardeşin karşılaşması her zamanki buluşmalarından farklı yaşandı. Her ikisinin de bir diğerine söyleyeceği çok şey vardı. Refet Vardar kendisinin gözaltına alındığı gün kardeşinin aramadan sonra serbest bırakılıp yurt dışına gidebilmiş olmasından garip bir şekilde sanki işin suçlusu oymuş gibi bir kırgınlık duymaktaydı. Vecdi Vardar ise ağabeyine "Ben sana dememiş miydim?" dememek için kendisini zor tutuyordu. Ama her ikisi de kendilerini rahatsız eden konularda tek kelime etmediler. Vecdi Bey, ağabeyine samimi bir geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra daha ziyade ihbar konusunun üzerinde durdular. Refet Bey, olanlar konusunda kendisine göre bir fikre varmıştı. Herhalde iş dünyasına gözdağı vermek için bir günah keçisi aranıyordu. Piyango bize vurdu dedi. Ağabey, bu kadar sanayici iş adamı varken neden bizi seçsinler harcamak için? İsmimiz daha çok ses getireceğindendir. Nitekim öyle de oldu. Şayet Selçuk vefatına intikam fırsatı yaratmasaydı belki de hiç ismimiz öne çıkmayacaktı. Refet Vardar kim bilir gibilerinden baktı. Vecdi Bey ayrılmak üzere kalkarken neyse yaşanan yaşandı. Allah tekrarlatmasın dedi. Ağabey tekrar çok geçmiş olsun. Sıkı bir el sıkışmasıyla vedalaştılar. Gerçekten ailenin iki büyüğü olarak konuşup çok radikal kararlar almalarını gerektiren bir durum olmasına rağmen beraberlikleri bir nezaket ziyaretinden öteye geçememişti. İkisinin de aslında daha çok şeyi vardı konuşacak ama sonunda birçok konuda hemfikir olmayacaklarını bildiklerinden günü tatlı bağlamaya ve tartışma yaratmamaya özen göstermişlerdi. Selçuk, içeride günleri uzadıkça Zinet'in getirmiş olduğu din kitaplarından daha fazla medet umar olmuştu. Daha önce megalomanisini besleyen ailesinin adı, yönettiği holding ve gücün verdiği tatmini şimdi farklı bir alana yöneltmek ihtiyacındaydı. Bugüne dek önemsediği ve elinin altında garanti gördüğü değerler onun suçlanmasına ve içeri girmesine engel olamamıştı. Kanatları altına sığınabileceği ve kendisini farklı maskeleyebilecek başka bir kamuflaja ihtiyacı vardı. Kitaplarını okurken okuduklarına inanmaktan ziyade bugüne dek bilmediği bu derin konuyu benimseyip nasıl kullanabileceğini düşünüyordu. Buradan çıktığı gün donandığı bu yepyeni bilgilerle etrafındakileri nasıl şaşırtacağını düşünmek dahi ona büyük keyif veriyordu. Dinsel öğretilerde bahsi geçen tüm detayları kendisine adapte etmekte gecikmedi. Okudukça, öğrendikçe iç hesaplaşma yapmak, bugünlere neden ve nasıl gelindiğini sorgulamak ve hatalarını gözden geçirmek yerine her gün kendisinin mükemmel olduğuna dair inancı biraz daha kuvvetleniyordu. İçinde olduğu duruma kendince çok gerçekçi bir sebep bulmuştu. Mükemmelliğinden, üstün yeteneklerinden ve zekasından dolayı belli ki büyük bir kıskançlık yaratmıştı ve bu yaşananlar tamamen bu kıskanç, haset insanların sebep olduğu bir trajediydi. Selçuk bu keşfettiği çıkış noktasıyla kendisine şaşıyor, kendi zekasına duyduğu hayranlık artıyordu. Hak yemek, kötülük etmek, kıskançlık gibi ne kadar negatif olgu üzerine bir ders okuyorsa, anında her birine çevresinden bir karakteri, bir yakınını yakıştırıyor ve şahsını her türlü yanlıştan, kötülükten ve marazi duygulardan uzak hissediyordu. O yanlış yapamazdı. O mükemmeldi. Selçuk her gün din kitaplarından sayfalarca okuduktan sonra iç huzurunu sağlayacak yorumlar yaratmak için kafa yoruyordu. Burada bulunmasının da bir sebebi vardı muhakkak. Allah'la yeniden tanışması için bir şekilde kendisine yapılmış bir çağrı olmalıydı bu. İhbarla başını yakan o namussuz her kimse, farkına varmadan onun ruhani dünyayla buluşmasına sebebiyet vermişti. Buradan bir kurtulsun, tüm marifetlerine, yeteneklerine bir de geniş din bilgisi eklenmiş olacaktı. Öğrenmekten ziyade öğrendiklerini pazarlamak, anlattıklarıyla dinleyeni şaşırtmak, ilgi çekmek meraklısı olduğundan seçtiği konu tatmin yaşatacaktı ona. Bundan emindi. Üstelik dinin şekilci taraflarını çok güzel uygulayabilirdi. Göstermelik yaşamayı, gibi yapmayı çok iyi becerirdi. Tek iş, bütün bu düşündüklerine öncelikle kendisini inandırmasıydı. Bu da çok zor olmadı. Selçuk, gözaltına alındığı günden beri yaşadığı sorgulamaların sonunun gelmeyeceğine inanmaya başlamıştı. Şirketin maaşlı avukatlarının kanuni açıdan takip süresi, hürriyetine yeniden kavuşması için daha uzun bir zamanı gerektirecek gibi görünüyordu. Bu konuda Murat Arkan'dan yardım istemek hep aklındaydı ama mantığı, daha önce bir iki pis işinde kullandığı karizmatik avukatı, Direkt Holding ile ilgili bir davada göz önüne çıkarmanın hatalı olacağı yönündeydi. Bu süreç içinde tamamen tesadüf bir gelişme yaşanmıştı. İsmi yeni parlamış genç bir reklam ajansı sahibi Can Tüz'ün kendisini ziyarete geldiğinde Ankara'da ve uzantılarında kendisine yardım edebilecek bağlantıları olduğunu söylemişti. Önce bu kadar genç ve ismi henüz duyulmaya başlamış bir adamın bu kadar ciddi bir konuda nasıl yardımı olabileceğini düşünmüş ve temkinli olmaya karar vermişti. Ama içerideki günlerin uzamasının getirdiği stres, korku ve sabırsızlık sonunda Selçuk'a Can'la konuşma kararını verdirdi. Can Tüz'ün gerekli birkaç görüşmeyi sağladıktan sonra Selçuk'a yüklü bir rakam bildirdi. Selçuk bu rakamın ne kadarının Can'a gideceğini, ne kadarının kimlere dağılacağı konusunu sorgulamadığı gibi pazarlık da etmedi. Nasılsa şirket hesabından ödenecekti. Patronun talimatıyla personel müdürü Ayhan'ın hazırladığı çanta Can'a teslim edildikten birkaç gün sonra Selçuk önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vefat Han'ın bir Ankara bağlantısıyla içeri aldırdığı Selçuk, bu defa da Can Tüzü'nün aynı tarz ilişkileri sebebiyle yeniden dışarıdaydı. Yalnız bir fark Vefat Han'ın ihbar için para ödemediğiydi. Geri dönüş ise şirkete epey tuzluya mal olmuştu. İki ayın sonunda serbest bırakıldığında da yeni sahiplendiği kimliğine öylesine adapte olmuştu ki dışarı çıkar çıkmaz doğru Eyüp Sultan'a gitti. Saat sabah 6.45'ti. Amber'in yemek odasında kahvaltı masasını kurmuş, mutfakta çayı demlemekteydi. Ekmek dilimleri tost makinesinde kısaltılmayı beklerken ocaktaki büyük teflon tavada sütlü, sebzeli omlet pişmekteydi. Metal gövdesinin üzerindeki Delft Blue porselenin ağzından bedenine fokurtuyla dolan kahvenin mis gibi kokusu yayılıyordu. Raftaki minik televizyonun müzik kanalından Somewhere Over the Rainbow ve Up High in the Sky melodisi mutfağın sıcak renklerine, kokularına katılıyordu. Amber'in çaydanlığın altını kıstı, bahçeye açılan geniş pencerenin önünde durdu. Uzanıp ispanyoleti çevirdi ve pencereyi ardına kadar açtı. Avuçlarını tezgaha dayayarak derin bir nefesle dışarıdan gelen taze bahar yağmuru kokusunu ciğerlerine doldurdu. Kaç gündür deli gibi yağan yağmur nihayet pes etmiş olmalıydı. Bahçedeki erguvanlar, ıhlamurlar, elma, şeftali ağaçları kışın kesinlikle bittiğine inanmışlardı ki bir gecede hepsinin dalları pıtrak vermiş, tomurcuklanmışlardı. Amber'in sürekli devinim ve değişiklik içinde olan bu tabiatın sakin, sessiz yaşam kavgasına hayrandı. En basit çiçekten, ottan, en yaşlı ağaca kadar hepsi tekrar yaşama dönmek, coşmak, hayattan keyif almak ve keyif vermek için kendilerine tanınan en iyi zamanı nasıl sabırla bekliyordu. Yaşam telaşında, zor, kırılgan anlarda şartları sakin bir tavırla karşılayıp, hiddetlenmeden, düşünme yetisini kaybetmeden bir sonra olacakları bekleyip görmek huyunu tabiatı izleyerek geliştirmişti Amber'in. Tahmini yaşanabilecek dertler, üzüntüler, geleceğe dair endişeler ile zihnini yormaz, enerjisini harcamazdı. Her zor, her kötü yaşanacağı ana kadar sadece bir tahmindi. Ve o ara sürece sahip çıkarak yaşamayı yeğlerdi. Hayatın içinde bu dengeli akışı yakalamış olmak onun mutluluğunu artırıyordu. Henüz zorlukları atlatmamış olmalarına rağmen altından kalkıp başarabileceklerine dair güven duygusu da bu mutluluğun beslediği bir güçtü. Yağmurdan sonraki sabah serinliği bedeninde kendisini hissettirmişti. Camı kapadı, rafta, boy sırasına göre iç içe duran tepsilerden birini aldı ve bir fincan ballı, sütlü Nescafe hazırladı. Senelerdir adeti olduğu üzere kocasının ilk kahvesini yatağa götürmek üzere mutfaktan çıktı. Merdivenlere doğru yönelmeden önce koridordan sokak kapısına ilerledi ve kapıyı açıp az önce bırakılmış olan gazeteleri aldı. Kapıyı itti ve gözü katlanmış gazetenin üzerinde görünen haberlerde merdivene doğru yürüdü. Birden gördüğüne inanamayan bakışlarla durdu ve tepsiyi bir eliyle tutup diğer eliyle gazeteyi açtı. "İnanamıyorum," dedi. Küçük bir hayret nidasıyla ve dudaklarında alaylı bir gülümseme, kahveyi dökmemeye dikkat ederek merdiveni koşar adımlarla çıkmaya başladı. Üst katın sağındığında yürürken önünden geçtiği yan yana iki odanın kapılarını vurarak tatlı bir sesle seslendi. "Çocuklar günaydın, kahvaltı hazır." Yatak odasına girdiğinde Berke duşunu almış, sabahlığıyla yatağa uzanmış kitabını okumaktaydı. Karısı kapıda belirince gözleri sanki onun özlediği uzun bir zamandan sonra ilk defa görüyormuş gibi parıldadı. Aynı anda onun gözlerindeki alaycı ışıltıları da fark etmişti. Yerinde doğruldu ve bu eğlenceli bakışların ardından nasıl bir haber duyacağına merakla baktı. Amber'in tepsiyi kocasının yanındaki konsolun üzerine bıraktıktan sonra gazeteleri aldı ve kolları arasında sarmalayarak "Gazetede ne haber var? İnanamayacaksın," dedi. "Bu kadar gülümsediğine göre keyifli bir haber olmalı," dedi Berke. "Detaylarını henüz ben okumadım ama bence fotoğraf ve başlık yetti gülümsememe." Onu eğlendiren haberi en üste tutacak şekilde gazeteyi açarak kocasının kucağına bıraktı. Berke'nin reaksiyonu az önce karısının gösterdiğinden farklı değildi. "İnanamıyorum, şaka mı bu?" derken fotoğraf başlığının haberini okumak için sayfaları çevirdi. Amber'in yatağın diğer tarafına geçerek kocasının yanına oturdu ve açılan sayfadaki habere odaklandı. Ön sayfadaki fotoğrafın bir başka açıdan çekileni içerideki sayfaya "Allah'a sığındı" başlığı altında yerleştirilmişti. Amber'in gözlerinde alaylı bir hayret, fotoğrafa uzun uzun bakmaktan kendini alamıyordu. "Bu adam inanılmaz," dedi. "Şimdi de İnanç pazarlaması yapacak." Berke bir taraftan gazetedeki metni okurken, "Yine hemen hikaye yazıyorsun karıcığım. Yaşadıklarından sonra gerçekten buna ihtiyaç duymuş olabilir," dedi. "Kocacığım, senin bu kuzenin bana o deli fıkrasını hatırlatıyor, biliyor musun?" "Hangi deli fıkrası?" "Hani akıl hastanesindeki adamın biri diş fırçasına ip bağlamış, çekip dolaşıyormuş. Hadi gel Bobby'ye diye. Her ay doktor kontrolüne de köpeği zannettiği diş fırçasını çekeleyerek giriyor, rahatsızlığı devam ediyor raporuyla yine içeride kalıyormuş. Ondan bir gıdım daha akıllı bir arkadaşı uyarmış. Ne inatlaşıyorsun kuzum, Bobby diyeceğine diş fırçası desen kurtulacaksın buradan. Bizim deli o ay doktorlar kendisini kontrola çağırdığında yine ipe bağlı diş fırçasını sürükleyerek odaya girmiş. Bu çekelediğin nedir diye sormuş doktorlar. Sırıtarak diş fırçası demiş. Doktorlar memnun, tebrikler, artık normale döndün, evine dönmeye hazırlan demişler. Bizimki teşekkür etmiş ve fırça ardında dışarı çıkmış. Kapıyı kapamış ve yerdeki fırçayı okşayarak fısıldamış. Nasıl da atlattık doktorları. Hadi Bobby gidelim. İşte senin kuzen de böyle. Ama bir farkı, o kendi temize çıkarken bir de doktorlara deli raporu aldırtır. Berke gülerek, bunu yapabilmek de zeka göstergesi değil mi diye sordu. Zekadan ziyade kurnazlık diyelim dedi Amber'in ve gazetesini okumaya devam etti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Listen to the rain, listen to it pours. L-I-S-T-E-N, T-O, T-H-E, R-A-I-N, L-I-S-T-E-N, T-O, I-T, P-O-U-R-S. Derf Blue, D-E-L-P-H-B-L-U-E. Somewhere over the rainbow, way up high in the sky. C-O-M-E-W-H-E-R-E-O-V-E-R, T-H-E, R-A-I-N-B-O-W, W-A-Y-U-P-H-I-G-H-I-N-T-H-E-S-K-Y.